Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda bilhassa tek partili hayattan çok partili hayata dönüşün başladığı 1945 sonrasını, Demokrat Parti'nin mücadelesini, nihayet bu reformlar sayesinde 4 sene sonra 14 Mayıs 1950'de yapılan serbest, adil, açık sayım, gizli oyun hayata geçtiği, oyun gizlice verildiği, açıkça tasnif edildiği bir demokratik seçimle barışçı bir şekilde iktidar Demokrat Parti'ye devrediliyor ve Demokrat Partili yıllar başlıyor. Ancak Demokrat Parti'nin bu 10 yıllık iktidarında toplumsal, siyasi, iktisadi hiyerarşide yukarıda yer alan bürokrasinin elde ettiği kazanımları kaybetmesiyle ortaya çıkan reaksiyonları ile beraber 27 Mayıs darbesi yaşanıyor. 27 Mayıs darbesinden sonra 61 anayasasıyla bürokratik zümrenin, kurumların vesayetine esas alan, çoğunluğun yönetme hakkını kısıtlayan ve onu bu kurumlar marifetiyle eliyle denetleyen ve bu manada da milli egemenliğe ortak olan bir takım kurumlardan bahseden bir anayasa sistematiği mühendisliği söz konusu oluyor. Ancak 27 Mayıs darbesiyle başlayan darbecilik, cuntacılık ve şiddet kullanarak siyasi iktidarın ele geçirilebileceği düşüncesi 60'lı yıllar boyunca bir yandan ordu içerisinde, devlet içerisinde, diğer yandan özellikle öğrenci, gençlik ve bazı siyasi kesimler içerisinde demokratik olmayan şiddet kullanarak ve bunların ordu içerisindeki 27 Mayıs'ta beraber ortaya çıkan cuntacı eğilimlerle ilişkilerinden kaynaklanan ciddi problemler, travmalar yaşanıyor, tehlikeler yaşanıyor, atlatılıyor ve siyasi sistem üzerindeki ordunun müdahaleleri yüzünden 65'e kadar aslında çok partili hayata dönülmüş olmakla beraber bu müdahalelerin devam ettiğini görüyoruz. 65'te Adalet Partisi'nin tek başına iktidarıyla bir siyasi iktisadi istikrar imkanı ortaya çıkmakla beraber alttan alta bu bahsettiğimiz dinamiklerin devam ettiğini ama %52'nin üzerinde, %52,5 oyla Adalet Partisi'nin yine de bu dönemi bir istikrar dönemi olarak ve kalkınma dönemi olarak kullandığını, düşük enflasyonla büyük bir kalkınma gerçekleştirdiğini, siyasi sistemi de toparlayacak bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. 69 seçimleri bu istikameti takviye edecek, Adalet Partisi'nin tek başına iktidarını, diğer yandan hemen hemen her görüşün mecliste az çok temsiline imkan veren bir seçim sonucu ortaya çıkıyor. Ama geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Bu istikrar vaat eden siyasi pozisyona rağmen biraz önce girişte ifade ettiğimiz dinamikler ne yazık ki o seçimlerle ortaya çıkan siyasi istikrarı bozacak bir darbe teşebbüsünü ve bunu hazırlamak üzere siyasi şiddet hareketlerinin öğrencileri esas alan örgütleri kullanmak suretiyle bir istikrarsızlık dönemine doğru giriliyor. Bunun tabii devlet içerisinde, siyasette de karşılıkları olduğu anlaşılıyor. Nitekim Adalet Partisi içerisinde 1970 yılında büyük bir kırılma yaşanacak. Adalet Partisi de büyük bir parti ama kendi içerisindeki, yine daha önceki programlarda konuştuk, farklılıkları bilhassa Demirel'le Saadettin Bilgiç'in ilk genel başkanlıktan itibaren başlayan gerginliklerinin devam ettiği bir süreç var. Bu 65'ten sonra nispeten biraz derlenip toparlanmış olsa bile bunun alttan alta içten içe devam eden bir ateş olduğu görülüyor. Ve Demirel biraz da tecrübesizliğinin eseri, çünkü daha sonra bilhassa hatıralarını anlatırken ya da çok daha sonra kendisinden genç siyasetçilere nasihat ederken, mesela 3 Kasım seçimlerinden sonra şimdiki Cumhurbaşkanımızı ziyaretinde Süleyman Demirel o zaman şunu söylemişti: çok büyük bir grupla geldiniz, Bu büyük grubu dağıtmadan muhafaza etmek fevkalade önemli bir problemdir. Biz 70 yılında bu grubu dağıttık. Demokratik Parti çıktı bünyemizden. Bu yüzden hem partiyi hem de 70'li yıllardaki siyasi istikrarı kaybettik. Buna çok dikkat etmelisiniz demişti. Tabii kendisinin de dediğim gibi daha sonra yaptığı konuşmalarda buradaki ayrılma sürecindeki hatalarına işaret ettiğini ifade etmeliyiz. Keza aynı şekilde Demokratik Parti'yi kuranlar da aynı istikamette bunun büyük hata olduğunu daha sonraki hatıratlarında, sohbetlerinde ifade etmişlerdir. Millet Meclisi'nde 10 Şubat'ta görüşülmesine başlanan 1970 mali yılı bütçesi bir gün sonra tümü üzerinde yapılan tartışmalar sonunda geçirilen oylamada 214'e karşı 224 oyla reddedildi. Adalet Partili 41 milletvekilinin de red oyu kullanması oylama sırasında gergin bir atmosfer yaratmış. Redçi milletvekillerinden, Adalet Partili milletvekillerinden İlhan Darendelioğlu ile Demirel'i destekleyenler arasında mesela bir kavga olmuştu. Oylamadan sonra grup odasında konuşma yapan Demirel, bir kanun mahiyetinde olan bütçenin kabul edilip edilmemesi hükümetin düşmesini icap ettirmez demişti. Ancak iktidar partisinden 41 kişinin muhalif tavrının Adalet Partisi'ni hükümet olmak için gerekli olan 226 milletvekilinin altına düşürdüğü görüşü politik çevrelerde gündeme geldi. Bunun üzerine Başbakan Süleyman Demirel, Adalet Partisi Genel İdare Kurulu'nda alınan karar gereği 14 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a hükümetin istifasını sundu. İstifayı kabul eden Cumhurbaşkanı yeni kabineyi kurma görevini tekrar Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'e verdi. Bu tabii fevkalade önemli. İşte buradan itibaren gerçekten hem 12 Mart darbesine giden süreç hem de 12 Eylül darbesine giden süreç açılıyor. Buradan bilhassa bu merkez sağın 27 Mayıs'la beraber başlayan bölünmesi, parçalaşması üzerinde gayrimeşru bir takım odaklar marifetiyle baskı kurulmasının neticeleri alınmaya başlanıyor. Ve merkez sağ Adalet Partisi görünüyor. Biraz bu Demokratik Parti'nin kuruluşuna bakalım. Adalet Partisi içinde 1960'lı yıllardan itibaren süre gelen Süleyman Demirel Saadettin Bilgiç çatışması 1970 başında iyice alevlendi. Demirel'in parti içindeki muhalefeti aşırı sağcılıkla suçlaması üzerine 72 Adalet Partisi milletvekili 19 Ocak'ta Demirel'e bir muhtıra verdi. Parti içerisinde ideolojik gerekçelerle başlayan, aslında başlangıcı Süleyman Demirel Saadettin Bilgiç çatışmasından kaynaklanan muhafazakar değil istikametindeki tartışmalar partiyi bölecek bir noktaya doğru ilerliyor. Nitekim bu tartışmanın bir sonucu biraz önce ifade ettiğimiz gibi Adalet Partisi hükümetinin bütçesinin reddedilmesine ve hükümetin düşmesine yol açıyor. 11 Şubat'taki bütçe oylaması sırasında da 41 Adalet Partisi milletvekili red oyu kullanması üzerine Adalet Partisi hükümet düştü. Yıl boyunca birçok milletvekili Adalet Partisi'nden ihraç edilirken birçoğu da istifa etti. Partiden ayrılanlar 18 Aralık'ta Demokratik Parti'yi kurdular. Parti programında 1946 ruhunu koruyarak anayasanın aksayan hükümlerinin düzenleneceği, laikliğin din karşıtlığı biçiminde kabul edilmeyeceği ve yabancı ideolojilerin kültür adı altında milli duyguları reddetmesine karşı çıkılacağı ifade ediliyordu. Eski meclis başkanı Ferruh Bozbeyli'nin başkanlığında kurulan partinin genel başkan yardımcılıklarına Saadettin Bilgiç ve Yüksel Menderes ailesinden getirildi. 1961'de Adalet Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçilerek siyasete atılan Ferruh Bozbeyli, 1965'te meclis başkanı seçilmiş ve bu görevi 14 Ekim'de istifa edinceye kadar sürdürmüştü. Belki meclisin en geç başkanlarından birisi oldu Ferruh Bozbeyli. Ferruh Bozbeyli'nin siyasi hikayeleri var. Özellikle bunların hani kıymetli olduğunu, bu dönemi ve genel olarak Türkiye siyasi tarihini bugünleri anlamak için hala müracaat edilmesi gereken kaynaklar olduğunu ifade etmeliyim. Evet, 12 Mart döneminde kurulan hükümetlerde yer almayan Demokratik Parti, eski Demokrat Partililerin siyasi haklarının iadesi için çaba harcadı. 1973 seçimlerinde oyların %11,9'unu alarak 45 milletvekilliği kazanan Demokrat Parti, Mart 1975'te 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin kuruluş hazırlıkları sırasında da parçalandı. Saadettin Bilgiç'in süreklediği birçok milletvekili Adalet Partisi'ne döndü. Bu arada eski Demokrat Partililerin yeniden Adalet Partisi'nde bütünleşmesi Demokratik Parti'nin varlık nedenini ortadan kaldırdı. Yani Demokratik Parti sanki hakları iade edilmeyen ve siyasette önleri kapatılan Demokrat Partililerin, eski Demokrat Partililerin haklarını da savunmak maksadıyla kurulmuş gibi, böyle bir hareketmiş gibi de takdim edildi. Bunun bir sebebi de tabiatıyla Süleyman Demirel'in bu eski Demokrat Partililere partiyi yeterince aşmamasıydı. Bu işte Süleyman Demirel'in hatalarından birisi olarak siyasi tarihimize geçti. Evet, 1977 seçimlerine bu durum yansıdı. Yani Demokratik Parti'nin zayıflaması ve Demokratik Parti oyların sadece 11,9'unu alarak bir milletvekili çıkarabildi. Bu iki şeyi tekraren söylemek lazım. 73 seçimlerinde oyların 11,9'unu aldı. 45 milletvekili çıkarmıştı Demokratik Parti. Bir dahaki seçime 4 yıl içerisinde adeta eridi. 1,9'a kadar düşüp bir milletvekili çıkarabildi. Milletvekili seçilemeyen Bozbeyli, Ferruh Bozbeyli, 18 Aralık 1978'de Demokratik Parti Genel Başkanlığından ve aktif siyasetten çekildi. Partinin tek milletvekili Faruk Sükan ise 1978'de kurulan Ecevit hükümetinde başbakan yardımcılığı yaptı. Çok enteresan. Adalet Partisi'ni yeterince muhafazakar olmamakla suçlayan isimlerden birisi Faruk Sükan'dı ve Faruk Sükan Ecevit hükümetinde yer aldı. Ama parti giderek eridi. 4 Mayıs 1980'de yapılan 4. Büyük Kongresi'ndeki alınan kararla kendini feshetti. Böylece Demokratik Parti teşebbüsü sona ermiş oldu ama kendini feshetti 80'de. Ama bu 10 yıllık tecrübenin neticesinde Türkiye 10 yılını koalisyonlarla, istikrarsızlıkla tamamladı ve iki darbe gördü. Onun öncesinde işte bir darbe teşebbüsü 9 Mart'ta atlattı. Keza bu 77-78'de de darbe teşebbüsleri atlattığı yine siyasi tarihimizde kaydedilmiştir. Şimdi bu dönemde iki parti daha var. Bunlardan kısaca bahsedelim. Millet Partisi, malum Osman Bölükbaşı'nın ismiyle özdeşleşen bir parti. Millet Partisi'nin 4. Büyük Kongresi 2 Mayıs'ta polisin salona girmesiyle başlayabildi ve polis gözetiminde sert tartışmalarla devam etti. Kongrede öncelikle Başkanlık Divanı'nın seçimine karar verildi ve İhtiyarlar Grubu diye adlandırılan Osman Bölükbaşı taraftarları partinin İstanbul İl Başkanı'na aday gösterdi. Gençler Grubu ise başka bir aday üzerinde ısrar edince iki grup arasında kavga çıktı. Olaylar sırasında kürsü parçalandı, konuşma kürsüsü. Bölükbaşı pencereden atlayarak toplantıyı bir süre terk etmek durumunda kaldı. Yaklaşık 3 saat süren bu kargaşadan sonra kongre gündemine geçilebildi. Millet Partisi 3 Mayıs'ta sona eren kongresi sonunda adaylığını koymadığı halde Osman Bölükbaşı'nı yeniden genel başkan seçti. Bir başka parti de yine 27 Mayıs'tan sonra Demokrat Parti oylarını kontrol etmek amacıyla kurulmuş Yeni Türkiye Partisi'nde yaşandı. Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Doktor Yusuf Azizoğlu 28 Şubat'ta görevinden istifa etti. Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda bir konuşma yapan Diyarbakır Milletvekili Azizoğlu, partisinin 12 Ekim 1969 seçimlerinde aldığı sonuçları eleştirdi ve sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti. Toplantı sırasında bazı partililer de Azizoğlu'nu partiyi geliştirmemek ve Yeni Türkiye Partisi'nden Adalet Partisi'ne geçen parlamenterlere sahip çıkmamakla suçladılar. O dönemde özellikle 60'tan itibaren Yeni Türkiye Partisi giderek erimişti. Onu ifade ediyorlar. Azizoğlu daha sonra basına yaptığı açıklamalarda Adalet Partisi'ne geçeceğine ilişkin söylentilerin asılsız olduğunu açıkladı ve Yeni Türkiye Partisi'ne yeni bir hamle yapma fırsatı vereceğimi zannediyorum dedi. Yusuf Azizoğlu'nun istifasıyla boşalan Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanlığı'na 2 Mart'ta oy birliğiyle Profesör Doktor Tahsin Bangoğlu seçildi. Tahsin Bangoğlu da kendi sahasında kıymetli çalışmaları olan bir isim olmakla beraber Yeni Türkiye Partisi bundan sonra çok büyük bir varlık gösteremedi. Ama bu genel olarak Türkiye'deki o dönemde 70'li yıllardaki parti enflasyonunu ve merkez sağın parçalanmışlığını göstermesi bakımından kıymetliydi. Bu bahsettiğimiz örnekler. Yine bunu tabii daha zenginleştireceğiz Erbakan'ın, Milliyetçi Selamet Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükselişi üzerinden. Bu dönemde siyasi istikrarla beraber ekonomik istikrar da sarsıldı. Bu da önemli bir husus. Bunun da altını çizmek lazım. Bir dahaki haftaya bunu daha uzun programımızda ele almalıyız. Çünkü bu büyük bir devalüasyon söz konusu oldu. Bu yıl bu bütçe reddedilmiş, onu takiben 1970 devalüasyonu yaşanmış. Ancak bu devalüasyon daha önceki devalüasyonlardan farklı olarak beklenen amaca hizmet eden, yani ihracatı artıran, durgunluğu ortadan kaldıran bir sonuç doğurdu. Bunu ifade etmek lazım. Enflasyon yükselse bile büyümeyi de artıran, ekonominin durgunluğa girmesini de engelleyen bir rol icra etti. Dediğim gibi bunu haftaya daha uzun konuşacağız. Belki biraz daha uzun konuşmamız hali hazırda Türkiye'de yeniden bu dövizdeki dalgalanmaların tarihi bakımından da kıymetli olabilir. Evet değerli dinleyiciler, dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.